aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, sesimizi duyan, sözümüze güvenen, özümüze seven, bizden bilgi deren, bize değer veren, bizimle vakit geçirmek isteyen, ömürlerinin o en değerli hazinelerini, vakitlerini bize hasreden, bize ayıran, bize vakit ayıran, bizi izleyen ve dinleyen candan öte can dostlarımız. Aziz ve titiz ve dahi temiz ama bir o kadar da sessiz ama bizler için bahada eşsiz ve her daim bizim nezdimizde gönlümüzde mümeyyiz can dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında Hüday Çamca Külliyesi'nden Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Can dostlarım, 2024 ana konumuz olan insanın temel yetkinliklerinde iş dünyası, dünyanın en başarılı şirketleri ne tip çalışanlar istiyor? Gelecekte ne tür insanlarla çalışmak istiyorlar? Bunu sizlere anlatıyordum. 2024'ün ilk programında hatırlayacak olursanız yetkinliği bir bireyin bilgi, beceri, tutum, davranış ve performans gibi unsurlarını bir arada kullanarak belirli bir görevi etkili bir şekilde gerçekleştirme kapasitesi olarak açıklamıştım. 51 programdan beri de bilgimizi, becerimizi, tutumumuzu, tavrımızı, davranışımızı ve sonucunda da performansımızı nasıl çok etkili bir şekilde kullanabiliriz? Bunun yollarını, bu bizim için neden önemli? Bunun unsurlarını sizlerle paylaşıyorum. 51 programdır da kişisel yetkinliklerimizi nasıl artırabiliriz konusunu sizlerle işliyorum. En son öz değerlendirmeye giriş yapmıştık hatırlayacak olursanız. 51 programdan beri anlattığım tüm yetkinliklerin en önemlisi öz değerlendirme demiştim. Kadim kültürümüzde öz değerlendirmenin muhasebe, murakabe, nefis muhasebesi, tefekkür, tezekkür, taakkul ve tedebbür olduğunu sizlere ifade etmiştim. Bu hafta hem öz değerlendirmenin son kalan kısmını hem de son iki temel yetkinlikte iş dünyasının beklediği verimlilik, liderlik ve sorumluluk alma. Liderlik ve sorumluluk almayı tek bir nitelik olarak, yetkinlik olarak ele almışlar. Dolayısıyla verimlilik, liderliği inşallah özet şekilde geçerek 2024'ün program kısmını bitirmek istiyorum. Can dostlarım, öz değerlendirme ve onu takip eden öz yönlendirme aslında kişinin kendisine güçlü ve doğru sorular sorarak yüksek bir farkındalıkla, basiret ve firaset gözüyle haldeki halini idrak edip gereğini yapabilme yeteneğidir. Gereğini yapabilmesi yeteneğidir. Bu yeteneğe kavuşmada kişinin kendi kendisine güçlü sorular sorması, kendi içinde kendisiyle bir hasbihal etmesi çok işe yarar. Bu sorular hem içsel farkındalığımızı artırır, güçlü yönlerimizi, gelişim alanlarımızı, hedeflerimizi anlamamıza yardımcı olur. Hem de bu nefsi muhasebe bir öz değerlendirmeyi doğru ve güçlü bir şekilde yapabilmesine vesile olacak bazı sorular içimizde çok daha farklı bir idrake, hani bir aydınlanma geldi diyoruz ya, Batılılar böyle bir aha point der, böyle aha dersiniz ya bir şey olduğunda ya da wow dersiniz böyle çok sevdiğiniz bir şey olduğunda. Dolayısıyla bu soruları kendi kendimize sorarak kendimizle yüzleşmemize vesile olur. Mesela kendimizi tanımamızla alakalı hakikaten böyle kendi bedeninizden biraz yükseliyormuş ve yukarıdan kendinize bakıyormuş gibi gün içerisinde neler yaptığınızı şöyle bir ufki bir tefekkürle incelemenizi istirham ederim. Çok faydalı bir yöntemdir. Yani kişinin kendini idrak. Kimin huzurunda, kimin karşısında, kimle konuşurken neler yapıyorsunuz? Kendi halinizde, kendinizle baş başa kaldığınızda neler yapıyorsunuz? Nasıl davranıyorsunuz? Tavırlarınız nasıl? Davranışlarınız nasıl? Ne hissediyorsunuz o işleri yaparken? Hani bedeniniz dünyada dolanıyor ama hakikaten şöyle bir 3-5 metre, 10-15 metre yukarıda yükselip böyle yukarıdan kendinize baktığınızı düşünün. Zaten Rabbimiz de bunu direkt emrediyor. Fe'ne tezebun, Müslümanın sıklıkla kendisine sorması gerektiği bir sorudur. Nereye bu gidiş? Rabbimiz soruyor çünkü. Bizim de kendimize hayatım nereye doğru gidiyor? Bu hayatta beni ne motive ediyor? Sabah beni yataktan kaldıran o şey nedir? Şu an kendimle gurur duyduğum, elhamdülillah dediğim, amel defterimi sağ elimden almamı umduğum şey nedir? Bugün ne yaptım Allah için? Nasıl yaşıyorum? Hayatım nereye doğru gidiyor gibi? Ya da hangi durumda kendimi en iyi versiyonum gibi hissederim? Olmuş gibi hissederim. Bu konuda olmak diye bir şey yoktur. Hep pişmek vardır ama. Ya da başkaları gözünde hani yukarıdan uzaklaştık, kendimize bakıyoruz ya, bedenimiz dünyada bir şeyler yapıyor. Her bir kişiyle muamelatımızda, mübaşeretimizde beni nasıl görüyorlar, nasıl değerlendiriyorlar? Bu benim gerçekliğimle örtüşüyor mu gibi kendimizi tanıma ve farkındalıkla alakalı sorular bu öz değerlendirmede bize faydalı olur. Ya da güçlü ve zayıf yönler açısından mesela, ya benim en güçlü yönlerim neler? Bunları gerçekten kullanıyor muyum? Kişisel hayatımda, kurumsal hayatımda, sosyal hayatımda, ailevi hayatımda bunları kullanıyor muyum? Geliştirmem gerektiğini düşündüğüm yetenekler ve alışkanlıklar var mı? Hem de hani bir mali yılın sonundayız. Bunlar bir nefsi muhasebede, bir koca yılı nasıl değerlendirdiğimiz, yaşadığımızla alakalı da bir sorudur aynı zamanda. Tevafuken bu 52. programa, son programa denk geldi aziz dostlarım. Geçmişte hangi becerilerim bana başarı getirdi? Bu fıtraten Allah'ın bende üstün kıldığı beceriler. Bunları bugüne kadar doğru ve etkili bir şekilde kullanabildim mi? Diyelim insanlara ikna yeteneğiniz var ama hep muhasebede kendinizi değerlendirmişsiniz. Hani muhasebe, hesap adı üstünde bir odaya kapanıp bütün gelen o faturaları işlediğiniz, vergiyle alakalı muamelat yaptığınız ama Allah size insanlarla alakalı bir iletişim becerisinde güçlü bir özellik verdiyse bunu belki satışta kullansanız çok daha faydalı olurdu. Ya da bunu bir tebliğde kullansanız, bir kişinin sizin vesilenizle değil mi Müslüman olması, yolunu, yönünü İslam'a çevirmesi yerle gök arasındaki her şeyden daha hayırlıysa o özelliğimizi orada kullanmadığımızda daha sonra hayıflanabiliriz. Dolayısıyla bu sorular gerçekten ben Allah'ın bana lütfettiği üstün vasıflarımı, özelliklerimi, yeteneklerimi, yetkinliklerimi doğru yerde kullanıyor muyum, kullanabiliyor muyum anlamama vesile olur, anlamamıza vesile olur. Ya da koca bir yıl bitiyor. Hangi alanlarda daha fazla öğrenme ya da gelişim ihtiyacım var, destek ihtiyacım var? En çok hangi zorluklarla karşılaştım? Bu zorlukları atlatırken hangi özelliğim, sabır özelliğim mi, mücadele özelliğim mi ya da onlarla yüzleşme özelliğim mi ya da kavga özelliğim mi? Kavgacı özelliğim yüzünden Allah muhafaza diyelim çok şirret bir insanım. İnsanlar bana bulaşmamak adına o sorunları hemen çözdüler ve işim görüldü mü? Yoksa nezaketim dolayısıyla mı? Gibi gibi soruları sormamız lazım. Değerler ve inançlarımız açısından da burayı biliyorsunuz hem aile programında hem bu nitelikli insan programında çok önemsiyorum. Çünkü bir insanın omurgasıdır değerleri ve maalesef bunun farkında değiliz aziz dostlarım. Yani çok sevdiğiniz birini, en çok hayatta gördüğünüz, en yakınızda olan kişilerden başlayarak şöyle bir kağıt kalemi alıp elinize, zihninizde bir imaj vardır, işte şu kişi değerlidir ama 3 tane değerini, üstün değerini yazın desem bugüne kadar yazabilen çok fazla çıkmadı. Kendisiyle alakalı da değerleri yazan çıkmadı. Uluslararası kabul görmüş, Harvard'ın falan onayladığı değerler testi var. İnternette çok rahat yapabilirsiniz. Benim için gerçekten önemli olan değerler neler? Bilinç altında kayıtlı, yüze çıkmamış, henüz daha kullanmadığım değerler neler? Zayıf değerlerim neler? Geliştirmem gereken değerler neler? Şu anda yaşadığım hayat değerlerime ne kadar uyumlu, değil mi? Bazen insan olduğu gibi görünmezse göründüğü gibi olmaya başlıyor. Bu da bir değer çatışması oluşturuyor. Beni bazı sınırlayan inançlarım var mı? Bunlar hayatımı nasıl etkiliyor? Hani sınırlayıcı inançlar derken bunlar Allah'ın men ettiği hadler, hudutlar, çerçeveler değil. Bunlar bizi özgürleştirir. Sınırlama, sınırlama demek ya benden haşa haşa sizleri tezih ederim. Benden bir halt olmaz. Ben zaten başaramam. Ya ben zaten silik bir karakterim. Ya ben ne yapabilirim ki zaten bundan başka? Ya böyle gelmiş böyle gider. Ben bir ev de alamam. Ben bir araba da alamam. Benden de bir halt olmaz. Evlensem de zaten eşimle mutlu olamam. Çocuk yapsak ona bakamayız gibi gibi kendimize sınırladığımız inançlar. Kehanet biliyorsunuz dua yerine geçer, gerçekleşir. İnsan zihni gerçekliği oluşturmada çok önemli, çok güçlü bir katsayıya sahiptir, etkiye sahiptir. Zihnimizde biz bir şey oluşturduğumuzda gerçek hayatta bunun oluşması çok daha kolaydır. Ona inandığımızda Rabbimize yaptığımız dua çok daha güçlü olacağı için kabul şansı çok daha fazladır. Zaten inanmaya inanmaya duadan Müslümanlar men edilmiştir. Ya şimdi isteyeceğiz ama zaten haşa, haşa haşa Allah vermez. Başka işim yok falan gibi bazı laflar duyuyorum Allah muhafaza. Ne demek? Yani yapay zekaya giriyorsunuz, 8 milyar insan var. Aynı anda 8 milyar bilgi girseler ve her saniye 800'er 8 binar, 8 milyonar farklı farklı şey isteseler yapay zeka hepsini veriyor. Allah'tan bahsediyoruz yani. 8 milyar kuluyla değil, 8 katrilyon çarpı sonsuz değerdeki varlık aleminde yarattığı her bir varlıkla en ince detayına kadar ilgilenen bir Rahman ve Rahim, bir Zat-ı Zülcelal Hazretleri Rabbimiz var. Dolayısıyla her şeyden münezzeh kılarak onu, kendimizi sınırlamamız gerekiyor. Dualarımızı güçlü ve büyük yapmamız gerekiyor. Bu sınırlayan inançların en başında da dualar gelir böyle. Mıkıs davranırız bazı şeylerde, dualarda. Dolayısıyla değerli ve inanç açısından bu sorular çok önemli. Can dostlarım, hedeflerimizle alakalı sorular da var. Yani koca bir yıl bitti aziz dostlarım, bitiyor şu anda son programımız. Yani ben hayatta 2024'te neyi başarmak istemiştim? Bu yıl o hayalim gerçekleşti mi? Bir yıllık bir hedefse bu tabii. 20 yıllık hedefi bir yıla, bir aya, bir güne sığdırmak da bu da olacak bir şey değil. Allah isterse elbette Rabbim lütfeder ama bir de eşyanın tabiatına uygun, sünnetullah'a, adetullah'a uygun bir şey vardır yani. Allah bir günde bir memleket de yaratabilir, bir gezegen de yaratabilir ama insan bir ev yapma şeyi bellidir yani. Kapasitesi en hızlı yapacak şekliyle bütün teknolojiyi bir araya getirse bellidir. Dolayısıyla burada da sünnetullah'a, adetullah'a uymak lazım. Bazen hedefler bizi heyecanlandırmaz. Burada da bizi heyecanlandırıp heyecanlandırmadığını, hani dedim ya, bedeniniz böyle dünyada dolaşsın, oraya buraya gitsin, günlük hayatta yaşasın. Şöyle bir gün yukarıya çıkıp şöyle 3-5 metreden yukarıdan kendinizi gözlemleyin. Dolayısıyla hani ev aldınız, araba aldınız, bir okul bitirdiniz, bir mezun oldunuz, bir diploma aldınız, bir işe girdiniz, bir ödül aldınız gibi hayatın, evlendiniz, çocuğunuz oldu. O ilk çocuğunuzu kucağınıza aldığınız andaki, yani oradaki heyecanınızı bir tartın. Nerede heyecanlandınız? Bir şiirimde ben öyle yazmıştım. Hiç olsun tavlaya zar sallayan el kadar bile zevkle uzanmadı fakire elim. Daha hala onlardan neden bir şey beklerim gibi. Dolayısıyla burada hani heyecandan buraya geldik. Uyduruk kaydırık bir gıybetin peşinde insanlar heyecanlı heyecanlı böyle ölü kardeş eti yemekten çok heyecanlanıyorlar. Çok bunu zevkle konuşuyorlar. Arkadaşlar, dostlar, şu anda bu ölü kardeş eti yemeyi bırakıp da Allah'ın kitabından bir ayet okusak falan deyince de bütün heyecanları düşüyor. Seni böyle sanki haşa haşa İbrahim Aleyhisselam döneminde putlarına saldırılan bir dönemdeki o Azer ve taifesinin tavrı gibi bir tavırla, Müslüman kardeşlerimiz bunlar yani, ya niye kestin şimdi heyecanımızı gibi oluyor. Müslümanın heyecanı izzettedir, İslam'dadır. Zillette heyecan ve zevk olmaz. Ve varsa şeytandandır, ondan da uzaklaşması lazım. Bir de burada tabii yeni bir yıl geliyor, 2025 ile alakalı. Kendimi gelecek yıl nerede görmek istiyorum? Oraya ulaşmak için bu yıl neler yapmam lazım? Can dostlarım, her yılın ilk haftasında böyle bir şey yaparım. Eşe, dosta, arkadaşlara dağıtırım. İnşallah sosyal medyada da paylaşırım. Münir Arıkan X hesabımda, Twitter'da. 52 haftalık böyle 52 kutuculu bir tablo hazırlıyorum. Birinci tablosunun birinci günü işaretliyorum küçük bir noktayla. Aziz dostlarım diyorum. Hani önünüzde bir bilgisayar klavyesi gibi düşünün böyle. 52 kutucuklu bir şey bomboş şu anda. Ya bak, bitti işte, şu anda 52. haftayız yani. Bitiyor, o da bitecek yani. 2025 de bitecek. Ne yıllar bitti yani, 57 yılımız bitti. O mu bitmeyecek yani? Hani dünya 5 milyar yaşında, evren 13.7 milyar Işık yılı şeyinde, büyük patlamadan bu yana gelen şey, mesafe. Yani milyarlarca yıl bitti. 365 gün mü bitmeyecek? 52 hafta mı bitmeyecek? 12 ay mı bitmeyecek? Hepsi bitecek. Dolayısıyla çok hızlı akıyor zaman. Biz onu yavaş zannediyoruz ama öyle değil. Koca bir yıl diyoruz. Bitti işte bak, son haftasındayız. Dolayısıyla bunu planlayarak o 52 kutunun içerisinde kendimi nerede görmek istediğimle alakalı, oraya ulaşmak için ne yapmam gerektiğini aşama aşama aşama, diyelim Arapça öğrenmek istiyorum. Ya 365 gün var. 10'ar kelime öğrensek 3650 kelime yapar yani. Dolayısıyla her güne 10 kelime yazacağız oraya. Yani her hafta 10 kelime yapsa haftada 520 kelime yapar. Çok önemli bir şeydir. Arapçada 500 kelime bilmek, yani Kur'an-ı Kerim'i hemen hemen anlamak gibi bir şeydir yani. Küçümsemeyin, önemseyin bunu. Küçük küçük adımlarla istikrarlı bir şekilde yaptığımızda zaten birazdan anlatacağım, verimlilik de öyle gelir. Ya bu hedeflerimizle alakalı bazen korkular bizi tetikler, bazen de durdurur onlar. Korkuları da, yani nelerden korkuyoruz, niye bir adım atmıyoruz, adım atmaktan niye çekiniyoruz? Ya da önümüzde korku dışında başka engeller olabilir. Hedeflerime ulaşmamı engelleyen en büyük şey nedir, takoz nedir hayatımda gibi, buna bakılabilir. Bir başkası bu soracağımız sorularla alakalı, öz değerlendirmeyle ilgili. Aziz dostlarım, zamanı yönetmekle alakalı. Çünkü hani bu 52 hafta çok hızlı bir şekilde bitecekse, uzaktan böyle yukarıdan uzaklaştık bedenimize, bakıyoruz kendimize. Ya günün çoğu nasıl geçiyor yani? Hedeflerimle uyumlu mu yaptığım şeyler? Verimli kullanıyor muyum? Daha verimli kullanmak için zamanımı ne yapabilirim? Hangi işlere, görevlere, hususlara öncelik vermem lazım? Böyle hayatımı boşa tüketen, boşa geçiren şeyler var mı? Bana değer katmayan aktiviteler var mı? Mahalle yani konuşmaya mı takılıyorum? İnternette, sosyal medyada gezinirken mi çok vaktim geçiyor? Uykuda mı çok vaktim geçiyor? Boş boş oturuyorum, bir türlü motive olmuyorum orada mı? Şöyle uzaklaşıp bir yukarıdan kendinize baktığınızda bu farkındalık, kişisel farkındalık mutlaka bu öz değerlendirme, sonunda da öz yönlendirmeyle sizi bir yerlere sevk edecektir. Son olarak burada tabii kendim için ayırdığım zamanı nasıl artırabilirim gibi de bu kişiselde kendi özünüze artıracağınız zamanla alakalı bir şeyler yapabilirsiniz. Duygusal farkındalıkla alakalı da hani nasıl hissediyorum kendimi? Şöyle baktık dolanıyor böyle yeryüzünde bir beden dolanıyor. Mutlu mu, huzurlu mu? Ana duygusu ne? Hangi durumda duygularını kontrol etmekte zorlanıyor kişi? Böyle kendimizi yukarıdan görüp en çok hangi yönünü, hangi anını, hangi kişiyle olan ilişkisini seviyor? O enerji, en çok enerji aldığı, en çok onu yorduğu, değil mi? Bunları böyle sorarak kendi farkındalığımızı artırarak öz değerlendirmemizi yapabiliriz. Kararlar tabii, kelimeler kararları oluşturur. Çünkü her kararda bir kelime kullanır insan. Evet der, hayır der, olur der, olmaz der, yapacağım der, yapmayacağım der. Kelimeler kararları oluşturur. Kararlar da kaderi oluşturur aziz dostlarım. Hayatımız açısından çok önemlidir. Ve karar muhasebesi de yapabiliriz. Mesela 2024'te aldığım en iyi karar hangisiydi? Bu karar bir yılın daha kaliteli geçmesine vesile oldu mu? Bana katkısı ne oldu? Önemi ne oldu? Çevremi nasıl etkiledi? Hedefime yaklaştırdı, uzaklaştırdı, yerimde saydırdı gibi. Farklı kararlarıma bakarak içlerinde en kalitelisini nasıl bulabilirim? En hızlı aldığım karar hangisiydi? Dolayısıyla hızlı aldığım karar mı beni yanlışa sevk etti? Ya da yavaş aldığım karar mı beni yanlışa sevk etti? Tek başına aldığım karar mı? İstişareyle aldığım karar mı? İstişareyle aldığım karar beni yanlışa sevk ettiyse demek ki hocalarımı değiştirmem gerekiyor. Akil danelerimi, akıl hocalarımı değiştirmem gerekiyor. Sürekli gidip soruyorum ve onların aldığına uyuyorum ve sonucu iyi gitmiyorsa demek ki hani bir kişi çok böyle pis kokuyormuş. Evladım yıkan demiş. Efendim her gün yıkanıyorum demiş. O zaman suyu değiştir demiş. Yani her gün yıkanıyorsan ve koku devam ediyorsa suda bir necaset vardır. Dolayısıyla tavrı, tutumu değiştirmemiz gerekiyor. Ve en önemli bu kararlarla alakalı, bazen insan korkudan, kaygıdan, inanmamaktan erteliyor. Çok önemli bir hastalık. Şu anda yapmam gereken ama ertelediğim şeyler neler? Niye erteledim bir yıl boyunca bunu? Ya da yeni bir dönem, böyle bir tek şey değiştirme şansım olsa ben neyi değiştirirdim? Hadi onunla alakalı bir karar alayım gibi, kendime söz vereyim gibi bir değerlendirme ortaya çıkabilir. Hayatta belli zorluklar olacak. Sınanacağız. Rabbimiz böyle buyuruyor. Bir yıl boyunca veya bu ana kadar hayatımda karşılaştığım en büyük zorluklar nelerdi? Bunun üstesine nasıl geldim? Şu anda karşılaştığım, beni tökezleten, durduran, stop yapan en büyük engel ne? Bununla nasıl başa çıkabilirim? Ya da geçmişte karşılaştığım bir zorluk bana ne öğretti? Ne kaybettirdi bana? Ne kazandırdı? Diyelim 20 yıl önce bir zorlukla karşılaştınız aziz dostlarım. Ya şu andaki aklımla bugün karşılaşsam nasıl davranırdım, ona tavrım nasıl olurdu gibi kendimizi böyle bir gözlemlersek o zorluklar her zaman gelecek. Ama zorluklarda sorun olarak bakıyorsak sorunlar büyüyecek, çetrefilleşecek. Ama üniversite sınavlarında, okullardaki sınavlarda, ilk orta lise öğretmenlerimizin, hocalarımızın sorduğu soru kitapçığı gibi gelirse, yani sorunun N'sini atarsak, sonundaki 5 kelimelik sorunun sondaki N kelimesini atarsak 4 kelimeli soru olarak kalır. Soru formuna dönüştürdüğümüzde de hani Allah bize bu soruyu sordu. Rabbim sınavdayız. Sen öyle buyurmuşsun. Hangimizin daha iyi cevaplar vereceğini, en iyi amelleri işleyeceği, daha iyi ameller işleyeceği bir sınavda olduğumuza göre ben buna nasıl bir cevap veririm? Hani düşünün, en sevdiğiniz derstesiniz. Oradan yazıyorsunuz, buradan yazıyorsunuz. Yani hep anlatırım. ODTÜ'de ekonomi dersinde 24 yardımcı kitabım vardı yani. Çok sevdiğim için ekonomi hocam. Ekonomiyi de çok sevdiğim için. Sonuçta bir ekonomist falan da olmadım. Yani o ayrı bir şey. Siyaset bilim okudum. Siyasetçi olmadım. Uluslararası ilişkiler okudum. Diplomat olmadım. Bu hayatın elhamdülillah ismiyle müsemma bir şekilde Münir'in o insanları aydınlatan, onlara bilgi veren, ışık saçan tecellisiyle elhamdülillah 19. işim ama uzun yıllar oldu bulamadım ama arayıştaydım. Rabbe sonsuza şükürler olsun. 19. ve son işimi yapıyorum diye dua ediyorum. Allah bu nimetin üzerimizden almasın. Ne olursunuz birbirimize dua edelim can dostlarım. Dolayısıyla hani geçmişten ders alarak bugün hangi kararı bugünkü geçmişte aldığım kararı bugünkü aklımla alsam daha faydalı olurdu, daha iyi olurdu. Geçmişten şu ana farklı düşündüğüm şeyler neler oldu? Şu anda daha kaliteli bir düşünce üretsem 2024'ten çok daha farklı olarak gelecek yıl daha kaliteli nasıl bir karar alırım, nasıl düşünürüm gibi. Buna yönelik de tabii ki öz değerlendirme hemen bir adım sonrasında öz yönlendirmeye ulaşmıyorsa yani atmam gereken adımları atmıyorsam beyhude böyle benim oğlum bina okur, yanar döner geri okur derdi eskiler. Her yıl bunu şeye çevirebilirsiniz. Şimdikiler bina emsili maksut bilmez de ama Elif Bağ'ya düşünebilirsiniz bunu. Hani bir yıl okullarda önem verilerek sistemin, rejimin dayattığı sınavmatikte at koşturuyor gibi çocukları koşturarak onları dershanelerde, etütlerde, özel derslerde aman sınavları çok iyi geçsin diye dünyalık sınavlarda hazırlarken uhrevi olarak hiçbir şeylerine destek olmamak çok acı olsa gerek. Bu da hani işin ayrı bir yönü aziz dostlarım. Son itibariyle burada da hani öz değerlendirmeyi yaptık. Hemen bir öz yönlendirmeyle gereğini yapmamız gerekiyor. Yapamazsak yerimizde saymış oluyoruz. Allah gereğini yapmaklığımızı nasip etsin diyelim. Aziz dostlarım, son iki özellik burada öz değerlendirme, öz yönlendirmeyi bitirmiş olalım. İş dünyasının beklediği son iki özellik verimlilik ve liderlik ve sorumluluk alma. Kalan vaktimde de inşallah bu iki özelliği sizlerle paylaşıp Allah lütfederse 2024'ü kapatmış olalım. Yeni yayın döneminde yeni sürprizlerim var, size anlatacaklarım var. Verimlilik dediğimiz şey aslında 2024 boyunca size anlattığım tüm bu temel yetkinliklerin hem amacı hem aracı hem de sonucudur. Yani kişisel verimlilik dediğimiz şey zamanımızı, enerjimizi, kaynaklarımızı, Allah'ın bize lütfettiği, bahşettiği nimetleri en iyi şekilde, en etkili şekilde, en optimum şekilde kullanarak hedefimize ulaşma kapasitesidir. Kişisel verimlilik potansiyelimizi en yüksek seviyede ortaya çıkartacak olan, çalışma hayatında, kişisel hayatta, aile hayatında, sosyal hayatta da en etkili ve başarılı olmamıza vesile olacak desteklerdir. Neden çok önemlidir? Çünkü verimli olmak zamanı ve kaynakları tasarruf etmemizi sağlar. Yani şöyle bir Pareto kuralı var. Vifredo Pareto'nun bulduğu İtalyan bilim adamı. 80-20 kuralı deniyor buna aynı zamanda. Diyelim plansız bir şekilde gittiniz, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ofiste, iş yerinde oyalandınız, durdunuz. Zamanın %80'ini harcadınız. Sonuç olarak bakıyorsunuz %20'lik bir katma değer oluşturmuşsunuz. Ama bir gün önceden planlayarak, %5'ini bir gün önceden planlayarak mesela, %15'ini günün başında çok iyi şekilde planlayarak, %20'lik bir planlamayı çok iyi bir şekilde yaparak kullandığınız vakitte de %80'lik bir sonuç oluşturabiliyorsunuz. Yani burada zaman ve kaynak tasarrufu sağlaması açısından verimlilik çok çok önemli. Hedeflere daha hızlı ulaşmamızı da sağlıyor. Niye? Çünkü artık bir hedefimiz var. Hani haritanız yok, navigasyon yok. Bilmediğiniz bir yerde dolanıyorsunuz. Olmuştur, gelmiştir başınıza. Aa ben buradan geçmiştim, bu yol değil, öbür tarafa. Bir de izine düşmek diye bir şey var ki Allah muhafaza. Hani şimdikiler nereden bilsin? Ne bir karda dolaşmışlığı vardır, ne köyde yolda kalmışlığı vardır, ne ormanda bir yol kaybetmişliği vardır. Bir santim kar yağınca okulları tatil edilen çocuklar zorluğu nasıl yaşayacak, bunu nasıl bilecek? Karda izine düşmek demek, hani çıkarsınız ormanlık bir alanda ya da ıssız bir yerde, hedefinize ulaşacaksınız, işte köye gideceksiniz, bir kulübeye ulaşacaksınız. Yolu şaşırırsınız. Karda böyle yarım metre bata çıka bata çıka bir ileride bir şey görürsünüz, bir ayak izi. Aa dersiniz, tamam demek ki köyler buradan geçiyor. Aslında o sizin az evvel dolaşırken bastığınız ayak izidir. O ayak izini takip etmeye başladığınızda izinize düşmüşsünüzdür. Deli danalar gibi, haşa, sizleri tenzih ederim, aynı çemberde döner durur. Allah muhafaza, ölümle sonuçlanan şeyler olabilir. Hani sürekli aynı şeyleri yaparak her seferinde farklı sonuçlar elde etmeye çalışmak, bunu ummak deliliktir diyor Albert Einstein. Bu da aynı şekilde izine düşüyor insan. Ya 2024'ten memnun değilsek, razı değilsek, hedeflere ulaşamadıysak 25'te farklı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yok hocam ben yine geç kalkacağım, yine az çalışacağım, yine böyle suya sabuna dokunmayacağım, yine bu boş vaktimde filmler izleyeceğim, internette dolaşacağım, sosyal medyanın kurdu olacağım. Yine aynısı olacak. bu 2024'ten razı değilsek değiştirmemiz gerekiyor değil mi? Dolayısıyla hani verimlilik dediğimiz şey hedeflere çok daha hızlı ulaşmamızı sağlar. Üretkenlik artışı sağlar. Bizi daha fazla motive eder. Hani bir şey planlamışız ve yapmışız. Aa demek ki zamanı böyle yönetirsek bu bizim motivasyonumuzu artırır yani. Bir de küfürle rekabet halindeyiz. Ezildiğimiz yetmez mi yani? Allah Resulü'nün buyurduğu şekliyle böyle bir leşe üşüşmüşler gibi beynimize üşüştüler. Didikliyorlar Ümmet-i Muhammed'in görüyorsun işte. Neler yapmışlar? Yani 51 yıllık Baas rejiminin Suriye'de pislikleri çıkıyor ortaya. Zaten biliyorduk ama bu kadar hani o hapishanelerdeki o görüntüler, o Sedneya'daki çıkan cesetler, işkenceler, aman Allah'ım. Kadıncağız da terlikle kovaladı Birleşmiş Milletleri. Yani şimdi mi geliyorsunuz dedi yani. Şimdi görüyorum mal vurmuş mağribi gibi basın. İşte şurada bu yapılmış burada. Ya 51 yıldır neredeydiniz kardeşim? Gözünüzün önünde yapılıyordu bunlar yani. Dolayısıyla hani küfürle rekabet halindeyiz yani. Allah ve Resulü bizle gurur duyacak. Meleklerine gösterip Rabbim bak ben iyi ki yaratmışım. Siz karşı çıkmıştınız ama ben sizin bilmediğinizi biliyorum demiştim. Bak böyle güzel kullarım neler yaparak nimel abd olarak geldiler diye. Bunu dedirtmek varken niye sürekli kafirlerden aşağı olalım, aşağılanalım. Vatanımız böyle didik didik edilsin. Irzımız, namusumuz beş paralık olsun. Gazze'nin çilesi yetmez mi? Çektiği çile yetmez mi yani? Daha verimli, daha yetenekli, daha kaliteli, daha nitelikli Ümmet-i Muhammed'in yavruları. Her biri bir Selçuk bayraklar olsa kötü mü olur aziz dostlarım? Bu anlamda yani hocam fazla uzattın 2024'te başımızı ütüledin diye düşünüyorsanız ne olursunuz radyomuza ulaşın. Bir şekilde programı sonlandırırız ama Allah razı olsun hocam iyi ki anlatıyorsunuz biz de kendimizi geliştiriyoruz diyorsanız devam ederiz Allah'ın lütfuyla, keremiyle. Bir de tabii bu verimlilik yaptığımızda bu bizde her gün bir adım ileri bir basamak yukarı iki gün ışık geçen ziyandaysa inovasyon yapmamızı, kreatif, mucit bir şekilde işe yaramaklığımızı, yenilikli düşünceler getirerek çığır açmamızı sağlar. Çığır açan da Mendellâle hayrin kefâilû buyuruyor Allah Resulü. Hayırda bir çığır açtığınızda sizi takip eden herkes, onu yapan herkesin sevabından siz de nasiplenmiş oluyorsunuz. Aziz dostlarım, can dostlarım, ben Deniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında temel yetkinlikler kısmında verimliliği anlatıyorum. Kısa bir bölümü kaldı, verimliliği anlatıp liderliğe geçireceğim ve 2024'ü böylelikle bitireceğiz 52. programı. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Can dostlarım, yeniden birlikteyiz. Ben Deniz Münir Arıkan, Nitelik İnsan programında Erkam Radyo'da. Temel yetkinliklerde iş dünyasının beklediği, gelecekte çalışanlardan beklediği son iki temel yetkinlikte verimlilik ve sonrasında da liderliği anlatacağım inşallah. İslami anlamda ne anlama geldiğini anlatıyordum programın son bölümünde, birinci bölümün sonunda. Özetle kaynakların etkin kullanılarak israfı önlemek adına tam da Rabbimizin bizden istemiş olduğu şeydir. Verimlilik, zaman, mekan, eleman, ekipman, insan, finansman, bilgi, organizasyon gibi, know-how gibi bütün kaynakları tam ve etkili şekilde kullanmak verimlilik sağlar. Bu da hani optimum kullanım halidir yani. Kaynakların kullanımında israfı Allah sevmediği için, Rabbimiz sevmediği için verimli kullanmak da onu memnun edecektir değil mi? Dolayısıyla verimlilik insan hayatında gerçek bir İslami şarttır da diyebiliriz. Çünkü verimlilik sadece israfı önlemez, adaleti de tesis eder. Nedir adalet? Hani bir şey hakkını tam ve eksiz olarak vermekse, zamanın hakkını vermek, arabanın hakkını vermek, evin hakkını vermek, bedenin hakkını vermek, bir yiyeceğin hakkını vermek, bir kullandığımız eşyanın hakkını vermek. Hiç unutmuyorum 90'lı yılların sonunda dünyanın en büyük harita şirketinde başkan yardımcılığı görevimde 18. son işim oydu. Hani 19. işimi yapıyorum demiştim ya size ilk programın ilk bölümünde. Amerika'dan, Kaliforniya'dan, Los Angeles'tan, belediyeden arkadaşlarımız gelmişti. Tabii belediyelere harita yapmada altlık olacak, imar planı yapmada altlık olacak ortofoto haritalar yapıyoruz. Silicon Graphics Workstation'larımız var. İnanılmaz böyle 300'e yakın çalışanımız. Muhteşem bir şirket. Biz de çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Bir tanesi dedi ki ya dedi siz bu şeyleri verimli kullanmıyorsunuz. Yani düşün can dostlarım her bir Silicon Graphics Workstation dediğimiz bilgisayar sistemi 50 bin dolar falan. Sadece mouse'u 5 bin dolar. P-Mouse dediğimiz iki elle kullanılan çok özel bir harita yapım mouse'u kullanıyoruz. Biz de hani 3 var diye çalışıyoruz. Ama 8 saat falan cihazlar uyuyor. gece vakti. Ya dedi siz bunları verimli kullanmıyorsunuz. Nasıl yani dedim. Ya üniversitelerden öğrenciler getirip dedi bu gece boyunda da onlara bir şeyler öğretebilirsiniz. O kadar üzüldüm ki yüreğim öyle bir cız etti ki yani. Ondan sonra İTÜ'ye gittim, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gittim, hocalarla konuştum ettim. Bir baktım üniversitelerin harita bölümünde, harita jeodezi fotogrametri bölümünde bizim cihazların yanına yaklaşabilen bir model yok. Öyle bir şey yok yani. Çocuklar göya harita okuyorlar, haritacı olacaklar, jeodezi fotogrametri mühendisi olacaklar. Sonra o öğrencileri şirkete almaya başladık. Allah gani gani rahmet eylesin Akın ikinci patronumuz. Onun da izniyle. Onları yetiştirmeye başladık. Oradaki profesörleri bilim kurulumuza aldık. Onlarla toplantılar yaptık. Hani haritacılıkta böyle bir dönem elhamdülillah bir 3-4 yıl bir katkım etkim olduysa ne mutlu canıma. Ona bir vesile olduysam ben de orada küçücük de olsa bir katalizör olduysam ne mutlu bana. Dolayısıyla verimli kullanmak adına hani bilgisayarınız var. Evet 24 saat çalıştırmak bazı bilgisayar için uygun olmayabilir ama öyle bir cihaz aldığınızı düşünün. İşte Batı öyle vardiyalı kullanıyor işte. Yani onu 24 saat çalıştırmakla alakalı bir sistem kuruyor. Onun boşta yatmasını verimlilik kaybı olarak görüyor. Son özelliğe geçeyim. Kalan bölümünde de bunu bitirmiş olayım inşallah planladığımız şekliyle. Geleceğin çalışanlarında dünyanın en başarılı şirketleri Fortune 2000 dediğimiz artık içlerinde 10-15 tane trilyon dolarlık şirket de var. Milyar dolarlık şirket kısmı artık çöp oldu yani milyar dolara hemen hemen Amerika'da herkes ulaşabiliyor. Ama trilyon dolarlık şirketler sayılı. İşte o gruptaki şirketlerin sahipleri bir şey öngörmüşlerdi. Yani geleceğin çalışanlarında şu şu temel yetkinlikler olmalı diye. Bunların sonuncusu da liderlik ve sorumluluk alma can dostlarım. Önce kendi sorumluluğunu alma. Yani ben şu anda baktığım zaman üniversitede gidiyorum, okullara gidiyorum, şirketlere gidiyorum. Genç nesilde büyük bir bahanecilik var, bahanecilik var. Hep senin yüzünden diye bir suçlayıcılık var. Okulda dersler mi kötü işte sen zorladın, sen baskı kurdun ondan dolayı böyle oldu. Okulda dersler mi kötü işte serbest bıraktıysan sen boş verdin, ilgilenmedin ondan dolayı böyle oldu. Yani hayatın hemen hemen her iş ve işlemleriyle ilgili genç bakışı böyle. Ondan sonra gelsin boş vermiştik, neme lazımlık, alet tayinlik, aman ne olacaksa olsunluk, işler olacağına varır demelik gibi böyle büyük bir sorumsuzluk örneği var. İş dünyasında insan kıymetleri açısından ele alacak olursak, beyin avcıları, brain hunter dediğimiz o nitelikli iş gücünün definecileri bu liderlikle alakalı diyor ki yenilikçi bir bakış açısıyla bakabilmeli, sürekli öğrenebilmeli. Hani lider diyoruz öylesine lider değil, lider emir komuta bu bitti. Emir komuta liderliği, firavunvari liderlik deniyor buna, pyramid leadership, piramit liderliği, tepesinde dur şeyin, bak herkesi, kırbacı da eline al haşa. Artık servant leadership diyorlar, hizmetkar liderlik, hatta ilham veren, inspirational leadership, ilham veren liderlik. Bu lider lig vasfında yenilikçi olacak, sürekli öğrenecek, kendini geliştirecek, etik değerleri olacak, o değerlere kendini bağlayacak, çok dikkatli olacak, hatasız çalışacak, bilgisini paylaşacak, yeni nesli yetiştirecek, takım çalışmasına yatkın olacak. Yani tek kişilik başarı peşinde değil, takım kuracak. Yani bugün Türk ekolüyle Alman ekolü arasında en büyük fark bu aziz dostlarım. Alman ekonomisinin geldiği yere bakın, Türkiye'nin bir türlü hani beşte bir yaklaşamıyoruz bile adamlara. Nüfusumuz aynı. Niye? Bak verimliliği anlattım az evvel. Verimli olsak biz de Almanya kadar olacağız yani. Ama sadece çöpünden 55 milyar avro kazanan bir ülkeyle öyle kolay kolay da mücadele edemezsiniz. Yani bu boş vermişliğin, bu israfın içerisinde. Bir şeyler yapmak gerekiyor yani. Can dostlarım, Alman çalışma sistemi takım çalışması üzerinedir. Alman patron, Alman lider takımı motive eder, takımı kurar, takımı geliştirir, takımı korur. Bizde de ferdiyetçilik vardır, bireysellik vardır, bizde yıldızlar vardır. Takımı sırtlayan, takımı kurtaran. Bizde de patronlar o bireysel şeylere oynar, yıldızlara oynar. Yani bazen yıldız kaydı diyoruz ya şeyde gökyüzünde. Şirketlerde de öyle. Yani geldi, geçti, istifa etti, ayrıldı, işi bıraktı. Başka bir tarafı transfer oldu. Ne yapacağız ondan sonra? Ama takım olsaydı, o dinamiği kursaydık. Dolayısıyla takım çalışması yaptıran liderler çok makul, çok muteber. Güven, liderliğin omurgası yani. Zamanı çok iyi yöneten, sizinle birlikte çalışma arzusunda olan, odasına kapanıp kalan değil böyle dışarıya da çıkan, çözüm odaklı çalışan, insan ilişkileri iyi olan ve analitik düşünen bir lider iş dünyasında çok böyle hem liderlik hem de sorumluluk alması açısından beğenilen, sevilen, ondan sonra birlikte çalışılmaktan gurur duyulan bir şey oluyor. Aziz dostlarım, İş dünyasında tabii liderlik ve sorumluluk almayı eğer kurumsal olarak düşünüyorsak, bir organizasyonun hedefine ulaşması, krizi aşması, verimliliği artırması, kurum kültürünü tesis etmesi, elemanlarıyla bir aidiyet sağlaması adına da lider o kurumun tutkalıdır, harcıdır, çimentosudur. Hani o kurumu böyle tutar. Bu anlamda liderlikle alakalı çok temel bir eksiklik var benim yani Türk iş dünyasında gördüğüm kadarıyla. Bürokrasiye bakıyoruz mesela. Çok böyle liderlik yapmak isteyen insan çok fazla çıkmıyor. İnisiyatif almak isteyen çıkmıyor. İmza atmaktan korkan bürokratlar, teknokratlar, iş üretmekten korkan kamu görevlileri, memurlar. İş dünyasında patronuna bir fikir götürmekten çekinen özel sektör çalışanları. Sınıfta öğretmenine el kaldırıp fikrini söylemek isteyen öğrenci sayısı. Bunlar çok az bizim ülkemizde. Daha fazla olması lazım. Bunun da bir yetiştirme kültüründen ya da kültürsüzlüğünden kaynaklandığını düşünüyorum. Hani büyüklerin yanında konuşulmaz. Büyüklerin yanında ses edilmez. İşte eski köy yeni adet olmaz gibi falan böyle. Aslında kadim değerlere uymayan şeyler bize nakşedilmiş. Dolayısıyla yeni fikirler, yenilikçi fikirler de çok fazla ortaya çıkmıyor. İnsanlar bu fikrine liderlik yapma sorumluluğunu almıyor. Bu anlamda liderlik ve sorumluluk almayı birlikte görmüş. Çok da şey isabet olmuş. Eğer bir organizasyonda ya da ki temel yetkinlik olarak baktığımızda, kendimiz açısından düşündüğümüzde bu iki özellik sadece kişisel de kendimize değil, işte ekibimize, kurumumuza, çevremize de bir güzellik sağlar, bir güzellik katar. Her şeyden evvel liderlik varsa hedeflere ulaşmak çok daha kolay olur. Yani düşünün, İslam ümmetinin son 200 yılını düşünün, liderimizin başımızın gittiğini, Osmanlı lideriydi yani İslam coğrafyasında sözü dinlenirdi. Sadece İslam dünyasında değil yani. Hatırlayın François'un Almanya tarafından esir alındığında Cumhurbaşkanımız arada okur o mektubu. Kanuni Sultan Süleyman'a gönderdiği beni kurtarın yazısında Fransa kralının. İsveç kralını topraklarımızda ağırlamışız yıllarca yani Bursa'da. Bize sığınmış yani. Ya vilayete küllü mazlum. Özümüzü de bilmemiz lazım yani. Böyle büyük bir uygarlığın müntesipleriyiz, torunlarıyız. Yani Osmanlıyız biz, kim ne derse desin. İlber Ortaylı hocam da zaman zaman değinir. Yani Osmanlı olduğuyla gurduyum yani şeyinde problem vardır diye. Bazıları istediği kadar aslında inkar etsin. Osmanlıyız yani, bu coğrafyada bu toprakları bize bahşeden ecdadımıza rahmet olsun. Onlar sadece İslam coğrafyasının değil, mazlum olan kafirlerin de işte gelmiş Engizisyon'dan kaçan Yahudiler. Biz onlara kucak açmışız yani. Hani Yahudilerle bizim ne problemimiz olacak yani, çok böyle müzevi hayat yaşayan, kendi değerlerine göre, Tevrat inancına göre Allah'la olan rabıtalarını devam ettirmeye çalışan, fesada fitneye yol açmayan, işte bir sürü görüyorsunuz şey var, Yahudi var, Siyonist başka, Yahudi başka. Yani Filistin'e zulmetmediği sürece Yahudilerle bizim ne alıp veremediğimiz olabilir, Hristiyanlarla ne alıp veremediğimiz olabilir yani. Allah Resulü Medine'de hepsiyle mutabakat yapmış, Medine mutabakatı Yahudilerle, müşriklerle değil mi? Yani ama zulüm olduğunda karşılarına dikiliriz. Dolayısıyla kucak açmışız, onlar mazlum, asılıyor, yakılıyor, Yahudileri bile almışız. Mektup yazmışlar, krallarını kurtarmışız yani. Ama baş gittikten sonra, hilafet gittikten sonra, güç gittikten sonra, özellikle silah gücü gittikten sonra, donanma gittikten, ordu gittikten sonra, kendi silahını üretemeyen bir ordu haline getirdiklerinde, işte elhamdülillah, dün de çok böyle evvelsi gün gururlandırıcı bir şey oldu. İstanbul Sanayi Odası'nda Saha Expo'nun bir toplantısı vardı. Hani sanayi de buna yakınlaşıyorsa artık, biraz uzak görüyordum ben, Allah affetsin yani, yanlış olabilir görüşüm, İstanbul Sanayi Odası, ama bu sefer çok içten böyle bir karşılama, çok sıcak konuşmalar, dualar böyle çok umutlandırdı beni. Sanayiciler buna el atıyorlarsa bu sadece Selçuk Bayraktar'ın şeyi değildir, görevi değildir yani. İçimizde milyonlarca Selçuk Bayraktar vardır yani. Allah bir tanecik yaratmaz, yeter ki önleri açılsın, onlara imkanlar sağlansın, destek olunsun onlara. Bu anlamda ümmetin gücü yerine geldiğinde, işte görüyorsunuz, lider olmadığında coğrafyanın 200 yıldan beri nasıl didiklendiğini, cetveller koyup pergeller koyulup sınır çizildiğini, sulu kalem boyalarla, fırçalarla ümmete bayraklar çizildiğini, ya bakın bir Arap ülkelerine hepsi işte yeşil, kırmızı, beyaz, siyah, biri gelmiş çizmiş bayraklarını yani. Sınırı da çizmiş, bayrağı da vermiş. Ondan sonra ne? Osmanlı yıkılsın. Memnunlarmış şimdi. İşte şimdi yeni yeni görüyorsunuz yani. Halep Kalesi'nde ilk dalgalanan bayraktan sonra Şam'a çektiğimiz bayrak, işte Lübnan'da Türkiye'ye bağlananın sesleri, yani yeniden bir baş arıyor aslında ümmet. Dolayısıyla burada liderlik olduğunda hedeflere ulaşmak için, o kaosu önlemek için, fitneyi, fesadı yok etmek için çok önemli bir şeydir. Allah liderlerimizi başımızdan eksik etmesin, ümmetin gerçek liderlerini başımızdan eksik etmesin. Liderlik ve sorumluluk olduğunda kriz anlarında çözüm çok daha kolay olur. Lider olmadığında kafa karışıklığı, her kafadan bir ses çıkar. Yani 25 yıldan beri aile koçluğu yapıyorum aziz dostlarım. Görüyorum hani krizin çok olduğu, kavganın çok olduğu ailelerde baş yok, yani lider yok. Eskiden neden olmuyordu? Eskiden bir dede vardı, sözü dinleniyordu. Baba vardı, sözü dinleniyordu. Şimdi dede de etkisiz eleman, huzur evlerinin yolunu tutmuş. Baba da etkisiz eleman, kellim kellim la yenfader. Araplar konuş konuş fayda yok. Ondan sonra nasıl çözüm olacak? Nasıl? Şirketler de böyledir yani. Yani iş dünyası için genelde konuşuyordu yetkinlikleri. Eğer liderlik yoksa, lidere tabi olmak yoksa, her kafadan bir ses çıkıyorsa, hele hele ortaklık aile şirketlerinde ortağın biri öyle biri böyle diyorsa, Allah muhafaza yani, yandı gülüm keten elba. Aynı şey gibi olur, meclisteki kavgalar gibi olur. Her parti, ya Türkiye Cumhuriyeti yani, illa muhalif olmaya gerek yok yani. Cumhuriyetle alakalı, devletle alakalı, milletle alakalı bir şey varsa herkesin bir araya gelip ittifak etmesi lazım. Ama bizim görevimiz muhalefet, biz çok doğru olsa da öyle milletvekilleri de dinledik yani maalesef. Siyaseten söylemiyorum ama. Ona çevirmemek lazım şirketi. Liderlik olduğunda, hele sorumluluk, inisiyatif ele alındığında motivasyon da artar tabii. Hani düşünün, bir yerde başı bozukluk var. Bir ileri iki geri gidiyorsunuz. Bir öyle söyleniyor. Harıl harıl yapıyorsunuz projeyi. Ya buna ne gerek vardı şimdi diyor, öbürü geliyor. Ne olur motivasyonunuz gider yani. Ama liderlikte tam ve etkili bir karar verilip onun arkasında duran bir yönetim olduğunda sizin motivasyonunuz da artar. Yani ekip ruhu dediğimiz şey o motivasyonun içerisinde olur yani, onu besler, enerji verir. Ya da en önemli unsuru, hani bir yerde liderlik varsa karar alma süreci hızlanır. Bunu ne olursunuz Allah rızası için, hani şirketiniz var orada lider olsun o da karar alsın diye düşünmeyin. Ben sizden bahsediyorum, bizden bahsediyorum, kendimizden bahsediyorum aziz dostlarım. Kendi hayatınızın lideri olun, durumsal liderlik diyoruz buna, kendi hayatınızın lideri olun. Karar alma sürecini hızlandırın, ertelemeyin kararlarınızı. Ya sigara mı içiyorsunuz, bırakıyorum deyin, kararı alın ve onu uygulayın bunu, geriden dönmeyin. Bir ileri iki geri hep olmasın hayatınız. Yani ne yapacaksanız, dil öğrenecekseniz, işte kilo verecekseniz, sağlıklı bir hayatta başlayacaksanız, ilişkilerinizi güzelleştirecekseniz, daha iyi bir iletişime sahip olacaksanız, artık nasıl anlattım 2024 boyunca temel yetkinlikleri, o yetkinliklerden hangisine ulaşacaksanız kararı alın. Ve sonra da bundan caymayın. O kararınızın arkasında durun. Tabii bir yerde liderlik olduğunda, lider sorumluluğu ele aldığında ekip çalışması da güçlenir. Yani bugün Türkiye'nin şöyle bir geçmişine baktığımızda her bir yılda bir, altı ayda bir değişen hükümetler hani nasıl çalışacak ki? Düşünün, memurlar nasıl çalışacak yani? Ordu nasıl çalışacak? Gerçi onlar Amerika'dan, İsrail'den aldıkları komutla ağlama doğrunda ağlayıp zırlayıp ümmeti Muhammed'in başında şarlayan nice paşalar gördük maalesef. Bizzat Amerikan başkanı söylemedi mi? Ya bunlar bizim adamlarımız, bunlar bizim çocuklarımız diye. Satılmış, ruhları satılmış insanlar gördük. 2 milyon kişiyi öldürmekten imtina etmeyiz, gerekirse silah kullanırız diyen insanlar gördük. Ordu görevi diye demokrat geçinip miting meydanlarında pankart açan sahte demokratlar gördük. Neler gördük yani. Ama İstikrar olduğunda, bir liderlik olduğunda ekibin de çalışması ona göre çok daha verimli olur, çok daha istikrarlı olur. İstikrar da burada çok önemli. Hep böyle yaptığını bozmak, işte o bir ileri iki geri olmaz yani. Verimlilik burada kesinlikle, liderlik olduğunda verimlilik kesinlikle artar, amacımız da o zaten. Çok önemli bir unsuru da güvenin liderlik sayesinde artmasıdır aziz dostlarım. Hayatınızın lideri olursanız kendinize güveniniz artar. En yakın çevrenizin size olan güveni artar. Sizin Rabbe olan güveniniz artar. Nasıl artar? Bakarsınız artık itikaden sağlam ve istikrarlı bir yoldasınız. Sırat-ı müstakimdensiniz. Müstakimdesiniz. Allah'ım beni affedersin değil mi? Bak senin yolundayım, ayrılmıyorum artık gibi. Böyle amel defterinizi sağdan alacağınıza olan fikriniz de kuvvetlenmiş olur yani. Bu size hem kişisel itibar sağlar hem çevresel itibar sağlar. Güven bunun ana omurgasıdır yani. Bir taraftan da hayatınızın liderliğini ele aldığınızda kreatif, sıra dışı, mucit düşünceler etrafınızı sarar. Çünkü istikrarla bir şeye devam ediyorsunuz, odaklandınız, kafanız dağınık değil. Liderliği de ele alıp sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizde hem nefsin üçüncü aşamasında düşünün, nefsi mülheme vardır biliyorsunuz üçüncü basamakta. Allah da ilham eder. Allah kulunun muhibbanıdır. Kulunu sever Rabbim yani. Baktı istikrarlı bir şekilde bir ilerleme var. Yani nefsi emmare, emreden nefisten kurtulmuş, nefsi levvamede, kendini levmeden yapan ama hemen pişman olan, niye bunu yaptım diye kendini levmeden bir şeye ulaştığınızda hemen bunu aştığınızda üçüncü aşamada nefsi mülheme. Allah ilham eder yani. Bir sürü İslam tarihinde, kadim uygarlığımızda buluşlar, keşifler, büyük İslam medeniyeti o büyük alimlerle nasıl kuruldu zannediyorsunuz yani? Onun için alimin uykusu cahilin ibadetine nevla. Çünkü uykuda da ilham gelir Allah'tan. Görür yani bazı şeyleri. Sonuç itibarıyla bütün bu hayatınızın da liderliğini, ailenizin de liderliğini, kurumunuzun da, ülkenizin de, ümmetin de liderliğini ele aldığınızda hangi seviyede düşünürseniz düşünün. O bulunduğunuz memlekette, ailede, şirkette, çevrede orada bir kültür oluşur. Bir disiplin oluşur. Disiplini Allah çok seviyor. Kurban olduğum, yani disiplin olduğunuzda hayatınızda zaten liderlik eşittir disiplin demektir. Lalet tayinlikle açkalık değildir ki liderlik. Orada da sizin de hayata bağlılığınız artar. Çevrenizdeki insanların size olan bağlılığı artar. Hani yeter ki hani insanlar bir lider görsün. İlham veren bir lider görsün. Onları yetiştiren, destekleyen, geliştiren bir lider görsün. Aziz dostlarım, candan öte can dostlarım, canımın içi dostlarım. Böylelikle planladığımız şekliyle bir yılın da sonuna geldik. 2024 yılımız temel yetkinlikler yılıydı. Size 52 haftadır temel yetkinlikleri, yönetsel yetkinlikleri, fonksiyonel yetkinlikleri, dijital yetkinlikleri ve geleceğin temel yetkinliklerini anlatmış oldum. 5 ayrı bölümde 12 ayımızı, 52 haftamızı birlikte geçtik. Dualarınızı istirham ederim. Hakkınızın helalliğini istirham ederim. İnşallah gelecek hafta 2025 olacak. 2025'te de özellikle ailevi yetkinliklere değineceğim, sosyal yetkinliklere değineceğim, teknik yetkinliklere değineceğim, bedensel yetkinliklere ve en sonunda da manevi yetkinliklere değineceğim. 2025'te de bu inşallah 5 yetkinliği ele alacağım. Dualarınızı beklerim. İlave önerileriniz olursa her zaman nitelikliinsan@erkamradio.com e-mail adresinden @munirarkan@erkamradio.x Twitter hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. İnşallah geleceğinizin evvelinizden çok daha hayırlı olmasını, umduğunuzu bulmanızı, umduğunuzu bulacağınız bir dönem yaşamanızı, yapmanız gereken temel vecibeleri, sorumlulukları ertelemeden, üşenmeden, vazgeçmeden yapmanızı Rabbimden niyaz ederim. Gelecek hafta görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.